Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli gençler. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün Necip Fazıl Kısaküre'yi anacağız vefatının yıl dönümünde değerli gençler. Evet, Necip Fazıl Kısakürek Üstad hem ölümü hem de doğumu aynı güne denk gelmiş bir mütefekkirimiz, bir şairimiz. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefatının sene-i devriyesinde Necip Fazıl üzerine yazılar paylaşacağız bugün Sesli Dergi'de. İlk olarak Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2008 sayısından ki yazının yazıldığı dönemde yardımcı doçent doktor olan İbrahim Bağız imzalı Necip Fazıl'da arayış ve önünde durduğu büyük kapı bir arayış ve adanış örneği başlıklı yazısını sunuyoruz. XX yüzyıl Türkiye'sinin kültür, sanat, edebiyat, tefekkür ve aksiyon açısından olduğu kadar siyasi ve edebi polemikleri, ruhi arayışları, davası uğruna çektiği çileleri ve pervasız duruşuyla Necip Fazıl Kısakürek, anılmaktan ziyade anlaşılması gereken en önemli şahsiyetlerden biridir. Onu anlamak ve özümsemekle bir yandan üstada karşı vefa borcu ödenirken, diğer yandan kültür mirasımızın çok kıymetli bir değerine sahip çıkılmış olacaktır. Biz bu yazımızda onun ruhi arayışları ve bunlara bulduğu cevap, yani önünde durduğu kapı ve arayışın adanışa dönüşmesini kısaca ele almaya çalıştık. Necip Fazıl'ın tecrübesinin çeşitli yönleriyle ülkemiz insanının ve hatta genel anlamda modern insanın arayışlarına bir cevap olabileceği söylenebilir. Bugün modern insan neyi aradığını ve nerede bulacağını bilmeden mecazsiz bir arayış içerisindedir. Tasavvufi zaviyeden baktığımızda hayatın hakikati ve insanın varlık sebebine dair iki kavram ön plana çıkmaktadır. Muhabbet ve marifet. Kainat ve insan muhabbetin tecellisidir. Bu anlamda muhabbet, seyri nüzulü sembolize ederken, marifetse zübde-i alem olan insanın nefsinden Rabbine uzanan manevi yolculuğunun, yani seyri urucun sembolüdür. Hazreti Peygamber'in nefsini bilen Rabbini bilir hadisi de bu hakikatin beyanıdır. Bu doğrultuda yazımızın konusu olan Necip Fazıl Kısakürek de, İnsan kendini aramaya ve bulmaya memur bir yaratıktır, der. 1904 yılında doğan Necip Fazıl, Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra Marif Vekaleti tarafından açılan sınavı kazanarak üniversite hayatını sürdürmek üzere Fransa'ya gider. Necip Fazıl'ın 20 yaşını henüz geçtiği döneme rastlayan Paris yılları, aynı zamanda onun kendini arayış ıstırabını ve kıvranışlarını en kuvvetli ve can acıtıcı şekilde yaşadığı yıllardır. O da bütün büyük mustaripler gibi kendini yalnızlığa, tenha ortamlara ve geceye teslim eder. Bunun dışında en başta insani sefaletin ve zafiyetin bütün çıplaklığıyla yaşandığı kumar masalarını bir sığınak görür ve fena fil kumar olur. Bunlar aslında kendini ararken, kendinden ve hakikatten yalan yanlış yer ve ortamlara kaçıştan başka bir şey değildir. Burada serserice dolaştığı kaldırımlarda dudağında şu dua vardır. Allah'ım, beni kendi kendimden kurtar. Ne maddi imkanlar ne de aldığı eğitim onun ruhunu tatmin etmemiş, aksine ruhundaki arayışlar ve gelgitler gün geçtikçe artmış, yaşadığı metafizik buhran tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Necip Fazıl bu psikolojik haletini çeşitli şekillerde ifade eder. Konuyla ilgili bir şiiri şöyledir. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, benliğim bir kazan ve aklım bir kepçe, deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir beynimde bir çift kelepçe. Bu ıstırap ve muhasebe içinde Necip Fazıl, günlerce gündüzlerden habersiz bir gece hayatı sürdüğü, aynaların karşısında yanaklarını tırnaklayarak gözyaşı döktüğü Fransa yıllarını anlatırken şöyle der. Kabus şehrindeki hayatımı anlatmaya hicabım ve İslami edebim manidir. Necip Fazıl'ın 20'li yaşlardan Abdülhakim Arvasi ile tanıştığı 1934 yılına kadarki arayış yılları diye isimlendirebileceğimiz hayatında iki ruh hali dikkat çeker. Bunlardan ilki ağırlıklı olarak çocukluk yıllarından beri bir yumak gibi büyüterek getirdiği ruh halidir. Bu ruh hali daha fazla Anadolu kokan ve kendi tabiriyle iptidai hassasiyet taşıyan tasavvufi şiirlerle açığa vurur kendini. Ardından başta Paris tecrübesi, içinde bulunduğu ortam ve büyük şehrin boğan, yutan ve korkutan tezahürünün bir neticesi olarak gaye ve vecdin istikamet bulmaya çalıştığı ruh hali ve yılları. Necip Fazıl, yaşadığı bu iki ruh halinin ilkinin zahiri plandaki göstergesinin Örümcek Ağı, ikinci ruh halinin ise Kaldırımlar kitabı olduğunu söyler. Necip Fazıl çevresinde yaşanan bohem hayatı hayvani içgüdüler deryası olarak nitelendirir ve orada düşünmeden estetik ve zarafetten uzak, sözde derin ancak ye, yut, sık, iç, at, ut, tut, kır gibi tek heceli, tefekkürden uzak basit kelimeli bir hayat, bu hayatın kadınını ise bir türlü olamadığı kadınlığı sol fikirler etrafında erkek edasıyla arayan kişi olarak tanımlar. Ona göre bohemlik serseriliktir. Özellikle Birinci Cihan Harbi'nden sonra yaygınlaşmış bir hayat tarzıdır. Batıda ruh çilesi çekerek kenara çekilmek şeklinde değil, serserilik, intibaksızlık, intizamsızlık ve tek kelimeye indirgenecek olursa ruh tefehüsünü ifade etmektedir ve çökmeye başlayan toplumların habercisidir. Fransa'dan dönen Necip Fazıl, Heybeliada'da hasta yatağında kendini gözleyen annesine koşacak duyguyu bulamaz. Kendinden kaçar. Kendini ararken ve bulmayı arzularken hep kendinden kaçar. Kendini bulmaya o denli müthiş bir iştiyak duyarken kendinden o denli uzaklaşır ki kendine kendini bulduracak kapının önünde bulur kendini. Kendinden kaçışı, kendine varışın yolu olur. Hep batıya doğru giderken doğudan kendine varır. Bir zamanlar neden yuvarlak olduğunu çok merak ettiği varlıklardan biri olan dünyanın etrafını turlamışçasına en dibe vurur ve oradan yükseklerin yükseğine sıçrama imkanına ulaşır. Necip Fazıl'ın Paris ve hemen sonrasındaki yıllarının temel karakteristiklerinden biri de hedefsizliktir. Bununla birlikte içinde sürekli olarak dillendirdiği ve yaşıyla doğru orantılı olarak gittikçe büyüyen ve anlam kazanmaya başlayan, lakin ne olduğunu anlamaya yaklaşmakla birlikte tam olarak kavrayamadığı, kavradığı anda da koşulsuz bir teslimiyette teslim olmaya hazır bulunduğu yaşanmaya değer hayat, gizli ve sırlı bir hedef olur. Kendi kendine sorar, yaşanmaya değer hayat nasıldır, kapısı nerededir ve bilmediği kapıdan içeri girdiği anda kim mihmandarlık edecektir kendisine? Necip Fazıl okuduğu ve hayatlarını tanıdığı batılı mütefekkirlerin hakikate varamaması önündeki en büyük manilerden birinin kendilerine kılavuzluk edecek bir kimsenin bulunmamasını gösterir. Ona göre bunların başında gelen Pascal, filozofların bahsettiği değil, peygamberlerin haberini getirdiği Allah'ı tanımasına rağmen son peygamberi bulamadığı için hakikate kıl kadar yaklaşmasına rağmen vasıl olamamıştır. Üstelik Allah'ın yanık bir pervanesi ve onun bulur gibi olup bulamamanın veya büsbütün kaybetmenin belki en ileri fakat ümitsiz cehdini temsil etmektedir. İşte bu yönüyle de çok sevmesine rağmen Necip Fazıl'ı tatmin etmiyorlardı. Hep eksik kalan bir nokta ve yön vardı. Delalet istenen akıl delalete götürebiliyor ve ruhun dilinden anlamıyordu. Necip Fazıl bu arayış, tatminsizlik, muhasebe ve arayışın adanışa dönüşeceği teslimiyet kapısının önünde durup dingin hale gelme iştiyakını şu çarpıcı sözlerle dile getirir. Beş hassemin sınırını tırmalayıcı ve ilerisini araştırıcı derin bir melankoli duygusundan ibaret. Bana konaktaki çocukluğumdan kalan, ilerideki basamaklarda gittikçe kıvamlaşan bu hassasiyet, sonunda büyük velinin eşiğine yüz süreceğim ana kadar, 30'una yaklaşıncaya dek mücerret, müphem, formülleşmemiş ve sisteme girmemiş, hayat üstü bir hayat, ideal hayat hasretinin kulaklarıma devamlı fısıltısını akıttı. Kendimi günübirlik bahanelerin hassiz kadrosunda belirtmeye çabalarken, bu fısıltıyı seslerin, renklerin, şekillerin ve mesafelerin ötesindeki hakikatten çakıntılar bırakıp geçen bu fısıltıyı hiç kaybetmedim. Madde içi hayatta parende üstüne parende atarken, madde ötesi hayatın ruhumda daima ihtarcısına, gözü uyku tutmaz nöbetçisine rastlıyor ve arada bir bu nöbetçinin selamını alıp yine beni sürükleyen çarkına takılıyor ve ona ''Hadi beni nereye götüreceksen götür, kime teslim edeceksen et'' diyordum. 30 yaşına kadar muhasebem budur. 30 yaşına yaklaştığında fikirleri daha net ve hedefi belirgin hale gelmiştir. Hayatım başından beri muazzam bir şeyi bulmanın cereyan içinde akıyordu. Şu veya bu miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum. Birini. O kim? Allah'ın sevgilisi, sonsuzluk ikliminin batmayan güneşi ve ebedilik sarayının paslanmaz tacı. Tek dava onu bulmakta, bulduracak olanı bulmaktaydı. Bu sözleriyle Necip Fazıl, mihmandarsız olmanın zorluğuna dikkat çekerken, ileride çok iyi şekilde öğreneceği tasavvufi hayattaki mürşidin fonksiyonuna da işaret eder ve doğru bir şekilde onu Allah Resulüne giden yolda bir adım önde yürüyen kılavuz olarak tanımlar. Yani bir amaç değil, kutlu bir araç. Necip Fazıl'ın yukarıda çizdiği tablonun özeti şudur. Çocukluk çağından itibaren aklını ve ruhunu kemiren iç muhasebe, yaşadığı bütün gelgitler ve görünenin arkasındakini görebilme ve hakikati yakalayabilme konusundaki arayışı, aklını ve ruhunu tatmin edebilecek billurlaşma, her taşın yerine oturması ve haddini tanıması için yaşadığı iç yürüyüş, onu efendisinin kapısına hazırlarken, efendisi de onu beklemektedir. Necip Fazıl, çektiği bunalımların ne ruh doktoru tarafından ne de bir hoca tarafından anlaşılamayacağını dile getirir ve bunu yangını resimde seyredenlerle yananlar arasındaki mesafe kadar uzak iki tarafın birbirini anlamaya çalışması şeklinde açıklamaya çalışır. Ancak bu halini anlayacak birisinin mutlaka var olduğuna inanır ve şöyle der. Bu işin mutlaka bir hocası vardı. Ama nerede? Bu işin gerçek tabibi mutlaka manalar alemindeydi. Ama nasıl bulmalı? Ve bir cuma günü Beyoğlu Ağa Camii'nde ilk karşılaşma. Yıl 1934, yaş 30. Abdülhakim Arvasi ile ilk konuşma ve derin izler bırakan yakıcı bir nazar. Onun durgunluğa ve dinginliğe ilk adımı. Deli dolu akan bir nehrin denizle yahut meleyen kuzunun anasının sütüne vuslatı gibi. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Necip Fazıl'ın bu arayışı sadece Allah'ı layıkı veçhile tanımanın ötesinde yukarıdan aşağıya dini emir ve yasaklardan varlık sahnesinde rol alan canlı cansız bütün mevcudata ve hassaten insan ve insana taalluk eden sanattan siyasete, ahlaktan aile hayatına kadar uzanan bütün değerleri bir başka açıdan tanıma ve tanımlama sürecidir. Bir nevi bildiğini bilme bilgeliğine yürüyüşün, maddeden manaya ve ruha yükselişin adıdır. Anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Necip Fazıl 30 yaşına kadar yaşadığı arayış dönemi dediğimiz buhranları yılların neticesinde tanıştığı ve böylece her taşın yerine oturmaya başlamasına vesile olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile 1934 yılında madde aleminde başlayan ve 1943 yılında mürşidinin vefatından sonra da mana aleminde süren hayatını anlattığı O ve Ben isimli eserinin ilk baskısının ismini Büyük Kapı koymuştur. Necip Fazıl'ın Abdülhakim Efendi'yi ve tasavvufu tanımadan önceki şiirlerinde baskın unsur, arayış, korku, yalnızlık, cinler ve periler gibi boşlukta olmanın ifadesi kavramlarken, onu tanıdıktan sonra Allah, tasavvufi ve dini kavramlar arayışa cevap verir gibi görünür. Hatta ileri yaşlarındaki şiirlerinde ve nesirlerinde tasavvufi unsurlar başta olmak üzere dini kavramları daha fazla özümsemiş ve içselleştirmiş bir şekilde detaylarıyla ele alır. Sonuç olarak diyebiliriz ki Deliler Köyü'nden bir menzil uzakta bulunan bu dahiye, delilikle dahilik arasındaki o ince çizgiyi gösteren ve dahi yönünü kullanmasına imkan sağlayan tasavvuf olmuştur. Bundan dolayı da Necip Fazıl elinden tutarak kendisini Allah'ın ve Resulünün yoluna götüren ve götürürken de bu yolun tehlikelerini öğreten Abdülhakim Arbasi'ye hayatının sonuna kadar tam bir teslimiyetle sadakatini göstermiştir. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2008 sayısından İbrahim Baz imzalı Necip Fazıl'da Arayış ve önünde durduğu büyük kapı bir arayış ve adanış örneği başlıklı yazısını aktardık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Necip Fazıl'ı anlamaya, anmaya değerli dinleyiciler, Sesi Dergi'de. Yine Altınoluk Dergisi'nden bir yazı aktaracağız. Mayıs 2010 sayısından Dr. Mehmet Güneş imzalı 20. asrın çile harmanı Üstad Necip Fazıl kısa kürek başlığını taşıyor bu yazıda. O, Türkçeyi emsalsiz bir maharetle kullanan, kelimeleri bir kuyumcu titizliğiyle işleyip taşlandıran, İnfilak halindeki yanardağlar gibi için için yanan, ruhu fırtınalı ummanlar gibi dalgalanan, engin muhayyilesiyle has şiirin şafağına dayanan ve her mısra bir şiir mecmuası olan şairler sultanıydı. O çölleşen fikir dünyamıza düşünceleriyle hayat veren, kandilleri sönmeye yüz tutmuş bir kubbenin ruhunu kalemiyle ateşleyen, kendimize ait mukaddes rüyaları görmemiz için külli bir tefekkür şuuru oluşturmayı hedefleyen ve yeniden cami merkezi bir medeniyet inşa etmeyi gaye edinen eşsiz bir mütefekkirdi. O, hem tasavvuf deryasının derinliklerine dalan, hem de şairliğin zirvesine ulaşan, mekanla zamanı, ezelle ebedi, idrakle sezgiyi, akılla duyguyu, coşkuyla ritmi, biçimle ahengi birleştiren, fikri yazılarında sanatkarlığını tebarüz ettiren, sanat eserlerinde de mütefekkirliğini terennüm eden müstesna bir edipti. O, mücerredi muşahhas sembollerle ifade eden, anlatım biçimiyle nesri canlandıran, makalelerini çarpıcı cümlelerle şaha kaldıran ve müthiş hitabetiyle kitleleri heyecanlandıran muazzam bir kalem ve kelam ustasıydı. O, maddede var olan ihtişamın sırrına eren, maddenin esrarında Allah'ın azametini gören, madde-ruh problemini iç alemindeki coşkuyla bütünleştirip, zekasının kıvraklığı sayesinde tadına doyulamayan muhteşem bir üslupla dile getiren, anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış diyerek, poetikasını en veciz bir biçimde ortaya koyan büyük bir sanatkardı. O, kendine has tarzı, büyülü anlatımı, estetik kaygıları, sembollere yüklediği manaların modern yansımaları, zıtlıkların ahengini ortaya koymadaki ifade gücünün erişilmesi, metafizik derinliği, kelime zenginliği, fikri ve felsefi alanlardaki düşünce bütünlüğüyle kendine has bir nesir dili inşa eden mükemmel bir nasirdi. O, el attığı her alanda şahikalaşmış, Türk edebiyat ve tefekkürünün yüzünü ağartmış, şiir, tiyatro, hikaye, din, tasavvuf, roman, polemik ve tefekkür sahalarında kitaplık çapında eserler vermiş bir velüt yazardı. O, karanlık devirleri aydınlatmış, kendini bütün varlığıyla inancına adamış, Türk'ün ruh köküne bağlı nesillerin yetişmesi için çıra gibi yanmış, beyinlere ve gönüllere ışık tutmuş, gençliğe istikamet vermeyi başarmış, milli kalarak evrenseli yakalamış müthiş bir fikir ve aksiyon kasırgasıydı. O, ha tüfeği olmayan asker, ha öfkesi olmayan fikir diyerek fikirde aksiyon arayan, aksiyon düşmanı fikir adamı, dişleri sökülmüş ve pençeleri törpülenmiş bir sirk aslanı kadar merhamet telkin edicidir hükmünün çerçevesini çizen ve aksiyonerliğini hayata geçirirken, surda bir gedi kaçtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık nereden esersen es diyen, büyük bir dava adamıydı. O, İslam'ı yok sayan, milli değerlerimizi göz ardı eden zihniyete karşı ciddi, tutarlı ve seviyeli ilk hesaplaşmayı başlatan korkusuz bir şair ve mütefekkirdi. Onun mısraları ilkbahar çiçeklerinin üzerine yağan rahmet misali gönüllerimize damlarken nesri de inkarın buzdağlarını bir Ağustos güneşi gibi eritti ve tarihteki yobazların yobazlıklarını ispat etti. O, şiirdeki tartışılmaz büyüklüğünün yanında birçok konuya derin vukufiyeti olan bir muharrirdi. O, şiirdeki kudreti ve bir dava adamı olarak samimiyeti naif taraflarını setreden, inandıkları ve yazdıklarıyla yaşadıkları arasında kendini arayan bir insandı. Hayatı boyunca ruhundaki cezbesi hiç eksilmeyen, yüreğindeki coşkusu hiç durulmayan, hitabetindeki hükmedici üslubu hiçbir şartta zeval bulmayan, enerjisi hiç tükenmeyen, yazılarında ve özel hayatında da otoriter tavrından hiç taviz vermeyen güç bir adam, hükümranlığını her an hissettiren güçlü bir adam, yaşarken klasik olmuş müstesna bir adamdı. O, insan ve toplumun içinde bulunduğu sıkıntıları, çatışmaları, psikolojik halleri, eşya ve tabiatın künhüne vakıf olmak için yaşanan hafakanları, ölüm gerçeği karşısında kulun acziyetini, mustarip benin yalnızlığını, ben içinde yaşanan çatışmaları, hesaplaşmaları ve çözüm yollarını gösteren bir tefekkür burcuydu. O, hor, öksüz ve büyük olan bir davanın mukaddes yüküne bir ömür boyu rütbe ve mal beklemeden hamallık yaptı. O, öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürülenlerin kısılamayan sesi oldu. O, solan ümitlerimizi yeşertti. Ulvi bir gayeye yönelmenin mutluluğunu tattırdı bizlere. Allah yolunun divanesi olan Anadolu insanına güvenilmesi gerekenle yapılması icap edeni anlatmak için, yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya, dizelerini haykırdı. O, bizim her alandaki sancaktarımızdı. O, çilesini çekmediği, bedelini ödemediği bir davanın davacısı değildi. O, viran olası hanede evladu iyal var demeyen, hanenin viran olmasına rıza göstermeden, umrana imkan olmadığını bilen bir inanmış insandı. O, Allah demenin yasaklandığı, Elif'in bile dar ağacına çekilmek istendiği devirlerde mangal gibi yüreğiyle ortaya çıktı. Her türlü tehlikeyi göze alarak sesini yükseltip küfre giden yolların yanlışlığını anlattı. Hayatının hiçbir döneminde zalimlerin hiddetini çekmemek için kısık sesle yapılan duaların gizli amincisi olmadı. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak demenin ötesine geçip, zindanları umursamadan insanlığı kurtaracak tek yolun ilahi nizam olduğunu en yüksek perdeden ve en gür biçimde haykıran yılmaz bir mücahitti. O, İnancını yılmadan savunan bir insan olarak sayısız takibata uğramış, 9 defa taş medrese görmüş, 4 yıla yakın bir süre Yusufiyeli olmuş, inancının çilesini çekmeyi şeref bilmişti. Hiç reculiyet eksikliği göstermemiş, hiç ümitsizliğe düşmemiş, yenilgiyi ve alt edilmeyi asla kabul etmemişti. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir, diye haykıran, zafere bütün kalbiyle inanan, her zaman ümit var olan bir yiğit insandı. O ömür boyu ölümsüz gerçeğin peşinden yürüyen, ağrıyan akıl dişini ilacını arayan, göklerin kamçısıyla yediği dayaklar sebebiyle metafizik gerilimler yaşayan, suyun kaynağında susuzluk çeken bir mustaripti. O, İslam'ın namütenahi ikliminde kendisine gelmesiyle Allah Resulü'nün izinde doğru yolu bulmasıyla ve Abdülhakim Arvasi'nin rahlesinde irşat olmasıyla mutlak hakikati en güzel bir biçimde anlamış ve onun ruhlara sükunet veren asude iklimine vasıl olmuş bir bahtiyardı. O, Anadolu insanının derununda küllenmiş olsa da bütün saflığıyla yatan İslam'ın ihya edilmesi gerektiğine inanan bir Müslümandı. Cebimizde kaybettiğimiz güneşi el yordamıyla başka iklimlerde arar olduk diyerek çıkış yolumuzu tek cümlede özetledi. Bugünkü geldiğimiz noktayı üç katlı bir ev sembolüyle her katın durumunu bir nesle hasrederek tarif etti. Üç katta 80 yılın tahlilini en çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. Sehli mümteni tarzıyla bir mizan çıkardı ve müthiş bir muhasebe yaptı. Üstadın "Yemeğim Fatiha, günde 5 öğün" mısrağından ilham alarak, onu hiç olmazsa arada bir yad edelim ve Fatiha'sız bırakmayalım. Cenab-ı Hak üstadımıza gani gani rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati onun üzerinden hiç eksilmesin. Kabri nur, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2010 sayısından Dr. Mehmet Güneş imzalı 20. asrın çile harmanı Üstad Necip Fazıl Kısakürek başlıklı duygulu güzel yazısını aktarmaya çalıştık sizlere. Evet, üstadın vefatının seneyi tevriyesinde sizlerle Necip Fazıl Kısakürek'i anmaya ve anlamaya çalıştık programımızda Sesli Dergi'de değerli dinleyiciler. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.